TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Nöbetçi editörle beraberiz. Bildiğiniz gibi salı günleri nöbet sırası bende. Oldukça yoğun bir gündü. Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na hakaret geldi. Anayasa tartışmaları. Berat nerede tartışmaları yine devam ediyor. Danışmanından bir açıklama geldi. Ona bakacağız. Ama önce günün bence en önemli gelişmesi. Ondan başlayalım. Kemal Korkut. Kemal Korkut kim? Hemen arkadaşlarım fotoğrafı da verirlerse izleyicilerimiz hemen hatırlayacaklar. 2017 yılında Nevruz Alanı'na girerken polis tarafından vurulan genç, 23 yaşındaydı, müzik bölümü öğrencisiydi, hayatını kaybetti. Olay olduğunda şu an ekrana geldi. Diyarbakır Valiliği bir açıklama yaptı ve dediler ki bu görüntüler yoktu. Nevruz Alanı'na girmeye çalışan bir canlı bomba hale getirildi. Bütün medyaya bu servis edildi. Çok hızlı bir şekilde bu haber yayıldı ve etkisiz hale getirilen canlı bomba haberiyle olay kapanacaktı. Ta ki olayın fotoğraflarını çeken gazeteci yayınlayana kadar Abdurrahman Gök. Çok tereddüt etmiş yayınlanıp yayınlanmamakta. Yakınları isminle yayınlama, başka isimle yayınlansın demişler. Ama kendisi orada zaten ben vardım. Fotoğraf yayınlanır yayınlanmaz zaten benim olacağım bilinecek, o yüzden saklamaya gerek yok demişti. Ve Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasından bir süre sonra bu fotoğraflar yayınlandı ve olayın bütün kurgusu değişti. Tekrar fotoğraf ekranı alabilirsek arkadaşlar. Kemal Korkut Nevruz Alanı'na girmeye çalışıyor. Bir tartışma yaşıyorlar polis memuruyla. Öfke krizi geçiren genç işte üzerindekileri çıkartıp koşmaya başlarken arkadan polis ateş ediyor ve genç maalesef hayatını kaybediyor. Dediğim gibi olayı bir canlı bomba gibi sunmuşlardı ama her şeyi o fotoğraf karesi bozmuştu. Bugün o polisin duruşması vardı. Altıncı duruşmaydı. Kasten adam öldürme, taksirli suçlu adam öldürme suçlarından yargılanıyordu polis memuru. Şu an elinde silah olan polis hemen görüyorsunuz gencin arkasında ve o polis memuru bugün beraat etti. Evet. Her şeyin bu kadar açık olduğu bir şeyde, hayatını kaybeden gencin olduğu bu fotoğraftaki polis bugün beraat etti. Bu cezasızlık, bu yapanın yanına kâr kalması değil, bu tam bir cezasızlık. Bu ülkede sadece Kemal Korkut, Güneydoğu'da gençler ölmüyor. Boğaz Köprüsü'nde boğazı kesilen, aşağıya atılan harbiyeli de böyle öldürülüyor. Sadece sivil olması gerekmiyor, emekli bir KYK'lı bir polis cezaevinde plastik sandalyede ölebiliyor. Maalesef bu ülkede ölmek çok kolay. Bu olayla ilgili olayın aydınlatılması için bugün de 70 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Bu polisin beraat etmesinden sonra. Evet, tekrar bu fotoğraf çok önemli. Çünkü bu fotoğraf çekilmemiş olsaydı bizler etkisiz hale getirilmiş bir canlı bombayla konu kapanmış olacaktı. Ama ne zaman ki görüntüler ortaya çıktı, gencin bir şekilde infaz edildiği ortaya çıktı. Bu genci başka türlü de durdurabilirlerdi. Neticede elinde bıçak olduğu iddiaları vardı. Alanı yarmıştı, koşuyordu. Açıkça her türlü durdurabilirdiniz. Ama gencin ölümüyle sonuçlandı. Ve bu polis memuru bugün beraat etti. Bence bugün günün en önemli gelişmesi buydu. Biraz önce Alaaddin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na etmiş olduğu hakaretler gündeme geldi. Sosyal medya bu mesajlarla dolu ama 23 yaşında bir gencin göz göre göre öldürülmesi bence gündemin manşeti olmayı hak eden bir konu. Ailenin zaten ciğeri yanmış. 2017'de olay 3 yıl geçmiş. Evladını geri getiremeyecekler ama en azından bu suçu işleyenlerin, bu çocuğunu, hayatını onlardan alanların bir cezaya çarptırıldığı ve en azından bir vicdan kanıtısı görmek istiyor kamuoyu. Ama maalesef beraatla sonuçlandı. Evet, yorumla çok fazla gerektirmeyen bir haber. Her şey ortada. Diğer bir konuya geçiyoruz. Alaaddin Çakıcı, mafya lideri denmesine kızmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında mafya liderlerini salıyorlar, düşünce suçlularını hapse atıyorlar tarzı ifadesine çok sinirlenmiş ve oturup el yazısıyla bir mektup döşedi Kılıçdaroğlu'na. Çok ağır hakaretler var. Akıllı ol diyor, seni bakla kazıyla tanıştırırım diyor. Devlet Bahçeli ile vatan hainlerini bir tutamazsın diyor. Osman Kavala'ya hakaret ediyor, Selahattin Demirtaş'a hakaret ediyor. Ve işte şu anda ekrana geldi. Güzel bir el yazısı var Alaaddin Çakıcı'nın. yazdığı mektupta Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırmış. Çok enteresan. Şimdi tabii çok komik bir soru sormayacağım. Bu cesareti nereden alıyor diye sormayacağım. Kimin saldığı, kimlerin saldığı belli. Alaaddin Çakıcı'nın geçmişinde bu tür parti başkanlarına, devlet adamlarına hakaretler var. İlk defa değil. Erdoğan'a da benzer hakaretlerde bulunmuştu. Hapisteyken yazdığı mektupta Erdoğan'a Rizeli Yezit demişti. Onursuz adam demişti. Ruhunu şeytana satmış demişti. Hoş, bunları birçoğumuza söylüyoruz ama biz söyleyince bizi hapse atıyorlar. Alaaddin Çakıcı'yı hapisten çıkarmışlardı. Bildiğim kadarıyla işte Kafkas vampir torunu, dedesi Yahudi gibi öyle nefret suçlu ifadeler de kullanmıştı Erdoğan için. Bahçeli'ye hakaret etmişti. Bahçeli için budala kılıklı adam demişti. Teke yumurtası demişti. Ama daha sonra bu bütün hakaret ettiği kimselerle bir anda dost oldu. Alaaddin Çakıcı'yı Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Bahçeli'nin ricasıyla dışarı çıkarmıştı. Daha sonra Alaaddin Çakıcı Bahçeli'ye bir teşekkür ziyaretinde bulunmuştu. Yani Bahçeli'nin korunmasında, Erdoğan'ın korunmasında bir mafya lideri. Bugün de ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret yağdırdı. Akıllı ol dedi, bir nevi tehdit etti. Çok hani şaşırdık mı? Hayır. Neden şaşırmadık? Çünkü Alaaddin Çakıcı kısa bir süre önce başka bir fotoğraf vermişti. Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken'le beraber Bodrum Marina'da bir yemek yemişlerdi. Yani bu Alaaddin Çakıcı'daki özgüven patlamasını çok makul karşılamak lazım. Cumhurbaşkanı destek veriyor. Hükümetin diğer ortağı Bahçeli destek veriyor. Hükümetin görünmeyen ortakları destek veriyor. Engin Alan dediğimiz isim ulusalcıların kahramanlaştırdığı, yere göğe sığdıramadıkları bir emekli askerdi. Ulusalcılar destek veriyor. Yani bugün Türkiye'yi yöneten bütün koalisyon güçlerinin destek verdiği bir isim Alaaddin Çakıcı. O da bugün Kılıçdaroğlu'na hakaret etti. Kendisine mafya lideri demesine bozulmuş. Ne mafya lideriyim, neyimi gördün, Ereğün kaçakçısı mıyım, silah kaçakçısı mıyım gibi. Yani sanki Alaaddin Çakıcı'nın sabıka kaydını bilmiyor. Böyle Cumhurbaşkanı hakaretten içeriye girmiş zannedeceğiz. Oldukça karanlık bir isim olduğunu hepiniz bütün kamuoyu biliyor. Peki ne olur bundan sonra? Benim tahminim birazcık Alaaddin Çakıcı çünkü o Berat'ın istifasından sonra da gündeme gelmişti. Hatta yapılan yorumlar devletten ilk açıklama geldi şeklinde olmuştu. Alaaddin Çakıcı birazcık fazla sivrildi. O yüzden ben birazcık sessiz ol, sus talimatını gideceğini düşünüyorum onu çıkaranlardan. Eğer bu olmazsa konuşmaya devam ederse çok daha şiddetli kanlı şeylere gidebilir. Neden? Çünkü bu sefer kontrol edilemez olduğunu görmüş oluruz. Kontrol edilemez olursa çünkü Çakıcı çıktığında birçok hesaplaşacağı isim vardı. Bunlarla alakalı eylemleri duymaya başlarız. Ki zaten Çakıcı'yı da bunun için çıkarmışlardı. CHP deyince ve CHP Genel Başkanı hakaret deyince Çakıcı ile ilgili şunu da anmak lazım. CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Çakıcı'yı hatırlıyorum makamında ağırlamıştı. Ona nutuk hediye etmişti. Çok sıcak pozlar vermişlerdi. Hani sadece hükümetin ve hükümet ortaklarının paydaşlarının değil, CHP'den de ilgi alaka görmüş bir isimdi Alaaddin Çakıcı. Ama dediğim gibi çok özgüven patlaması yaşıyor. Çok bu kadar her kesimden destek alınca bence birazcık bir sus talimatı gidecek diye düşünüyorum. Öyle görüyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün Salı günü malum, Salı günü grup toplantıları günü. Partilerin genel başkanları konuşma yapıyorlar. Erdoğan Salı günü çok severdi. Bugün o konuşmadı. Bahçeli'nin gündeminde anayasa tartışmaları vardı. Biliyorsunuz bir süredir gündemde şöyle bir konu var. Devlet Bahçeli gündeme getirmişti. İddia ne? Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle HDP 2018 yılında bir anayasa metni üzerinde anlaştılar. Bu anayasa maddeleri işte Türkiye'ye ihanet maddeleri içeriyor. Ben hiç içeriye girmeyeceğim. Bu konuyu seçmemin başka bir sebebi var. Şimdi düşünün muhalefetteki dört parti. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP. Bunlar bir araya gelmişler ve bir anayasa metni üzerinde çalıştıkları iddia ediliyor. Ne var bunda? Ve benim bu konuyu seçmemin sebebi muhalefet partileri bunu çıkıp böyle bir şeyle savunamıyorlar. Yani ne var bunda diyerek savunamıyorlar. Gerçekten değerli izleyicilerimiz. Akıl alır gibi değil. Sen bir siyasi partisiniz. Yani senin anayasa hazırlaman ya da anayasa hazırlamayla alakalı diğer partilerle görüşmenden daha doğal ne olabilir? Hiç içeriye girmiyorum. Yani içeride şu varmış, bu varmış. Onlardan bağımsız olarak bir konuyu seçtim. Yani muhalefet partilerindeki bu özgüvensizlik, her şeyde hemen bir savunma hattı kurmaları gerçekten anlaşılır gibi değil. Evet, aslında çok anlaşılır da ya bu kadar da korkmayın. Yani sizler bir siyasi parti genel başkanlarısınız. Eğer böyle bir anayasa hazırlamak sizin en doğal hakkınız. Bu çok bununla ilgili bir araya gelebilirsiniz. Her şeyi konuşabilirsiniz. Tabii ben işin çok teorisini olması gerektiğini söylüyorum. Yani Türkiye gerçeklerinden oldukça kopuk. Ama inanılır gibi değil. Yani sen muhalefet lideri olarak bir anayasayı hazırlayıp teklif edebilirsin. Aynı Ekrem İmamoğlu'nda olduğu durum gibi. Ne diyorlar Ekrem İmamoğlu'na? Devletin politikasına karşı gelmek. E gelemez mi? Ama öyle demiyor Ekrem İmamoğlu. Nasıl savunuyor kendisini? Kanal İstanbul devlet politikası değildir. Ya velev ki o olsun. Velev ki devlet politikasına karşı gel. Maalesef cesaret beklediğimiz insanlar çok daha korkak. Çok daha hemen pusuyorlar, hemen geri adım atıyorlar. Halbuki geri adım atmasalar, cesareti dursalar bu toplumda cesaret bulaşıcı birçok insanı bulaştıracaklar ama işte seçip meclise gönderdiğin adam herkesten önce masanın altına girince toplumda da tahmin edilen, beklenen cesaret oluşmuyor maalesef. Millet İttifakı'nın şöyle bir özelliği var. Ben önemsediğim parti tapsızlığından, liderlerinin beceriksizliğinden, bir türlü AKP'ye alternatif olamayışlarından, gündem oluşturamayışlarından, bir kapatılırken seyretmesinden dolayı şu an hiçbir yerde bize yer vermiyorlar diye ağlamasından bağımsız olarak Millet İttifakı ve HDP'nin bir araya gelmesinin şöyle bir anlamı var benim değerli bulduğum. Şimdi CHP neyi temsil ediyor? Bir şekilde laiklik duyarlılığını temsil ediyor. %20-25 gibi bir tabanı var. İyi Parti milliyetçi tabandan zaten MHP'den ayrılarak gelenlerin kurduğu bir parti. Milliyetçi duyarlılığı olan kesimleri temsil ediyor. Saadet Partisi İslamcı bir parti. HDP de Kürt siyasi hareketinin temsilcisi. Şimdi bu dört farklı fraksiyonun bir araya gelip bir şeyi konuşmaları, tartışmaları, uzlaşmaya çalışmaları çok değerli. Başarabilirler, başaramazlar ama Türkiye'nin ihtiyacı olan aslında çok farklı kesimlerin bir araya gelip bir şey üzerine uzlaşabilmeleri. O yüzden çok değerli. Eğer dedikleri gibi bir anayasa çalışması yapıyorlarsa ki yapıyorlar. İbrahim Kaboğlu anayasa hocası çıktı açıkladı. Buluştuk dedi, bir araya geldik dedi. Hem de yeni de değil, 2018'de yapmışlar bunu. Bu çok değerli. Toplumun böyle farklı kesimlerin bir araya gelip bazı ortak noktalar oluşması lazım. Bu kadar da yaptıkları değerli bir şeyi dahi savunamayan adamlardan ülkeyi kurtarmalarını bekleyenler var. İktidara gelmelerini bekleyenler var. Maalesef hep söylediğimiz gibi Erdoğan'ın en büyük şansı bu muhalefet, bu korkak muhalefet. Bugün yine diğer muhalefetin temsiline baktığınız zaman bunları reddediyorlar. Bu tür çalışmaları reddediyorlar. Meral Akşener birinci ağızdan reddetti. Hayır böyle bir genel başkan olarak söylüyorum dedi. Böyle bir çalışma yok dedi. Ama tanıklara baktığınız zaman bir araya gelip bir metin üzerine konuştukları keşke yani keşke bunu yapsalar. Keşke dediğim gibi bu kadar farklı fraksiyonlardan partiler bir araya gelip bir herkesin ihtiyacı olan demokrasi, hukuk devleti üzerinde bir metin üzerinde uzlaşabilseler, keşke bunu sunabilseler ama bunu dahi savunamıyorlar. Bu haberi almamın tek sebebi buydu. Bu muhalefetin korkaklığı. Dün Ekrem İmamoğlu da benzer durumu yaptı. Ayaküstü programında da konuştuk. Ya bu ülkede CHP'nin parti broşürlerini polis topladı daha 2 hafta önce. Hem de kıdem tazminatıyla alakalı. Yani öyle bir konu ki hani çok gergin bir konu değil. Kıdem tazminatıyla alakalı CHP'nin broşürlerini toplattığı bir vali. Yani bu kadar olursan sen yani sana her şeyi yapabilirler. Bildiğim şeyler. Diğer bir konumuza geçelim. Bugünün favori konusu, bugünlerin favori konusu Berat nerede? Berat sarayda bir zindanda tutuluyor mu? Trabzon'dan İstanbul'a geldiğiyle alakalı bazı dedikodular duyuyor. Açıkçası iki damat hakkında da çok yazılar yazmış bir insan olarak Berat önemli. Berat'ın can güvenliğinden endişe ediyoruz diyelim. Bugün Berat'la ilgili bir haber gündeme düştü. Herkes Berat ortada yok ama danışmanı konuştu. Danışmanı deyince acaba kim konuştu diye bir merak uyandı bende. Habere o gözle bakayım dedim. Acaba Hazine'den, bakanlıktan üst düzey bir bürokrat mı konuştu? Çünkü Berat'ın Katar'a gideceğiyle alakalı dedikodu çıkarmışlardı. Meğer danışman dedikleri bizim bildiğimiz medetmiş. Hangi medet? 17-25'teki medet. Hani bu kağıt kırpma makinesi alma diyaloğu var. Çok komik. Mutlaka dinlemişsinizdir. Eğer dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. O hengamede kağıt makinesi alacaklar. İşte daha önce almışlar, kötü çıkmış. Medet'i gönderiyor daha kalitesini almak için. Ya git en pahalısını al işte, değil mi? Bir sürü tartışıyorlar şunu al bunu alma diye. Bu medet Berat'ın şoförü, ayakçısı, getir götür işlerini yapan, para kuryelerini yapan, ailenin güvendiği bir isim. Ama şoförü, ayakçısı bu medet daha sonra bakanlıkta danışman oldu. Kısa bir süre önce Berat Hazine Bakanı olunca medeti de danışman yaptı kendisine. Bugün artık danışman medet dayanamamış, cevap vermiş Berat Albayrak'a yapılan hakaretlerle alakalı. Sildiği bir tweet var. İşte ite düşmanlara ne kadar, hainlere ne kadar çok zarar verdiysek biz de uğraşıyorlar diye bir açıklama yapmış medet. 17-25'in para kuryecisi. Bir not daha aktarayım size medetle alakalı. Medet de kendisini görevden affını istemiş. Bakanla birlikte göreve gelmişti. Artık Türkiye'de hiçbir bakan istifa kelimesini kullanamayacak herhalde bundan sonra. Tek söyleyebilecekleri görevden affımı istiyor. Bunu da Berat'ın danışmanı Medet'in Berat'tan son haberler diye gündemdeki bir haberdi. Bunu da sizle paylaşayım istedim. Dün Nordic Monitör'de önemli bir haber vardı. Ben de notlarımla aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Nordic Monitör bu Erdoğan'ın sağ kolu Metin Külünk'le alakalı çok önemli bir haber yayınladı. Abdullah Bozkurt imzalı bu haber. Çok eskilere giden arşivlere ulaşmış Abdullah Bozkurt. Önemli bir belgeyi ortaya çıkardı. Bu 80'li yıllarda Akıncılar bünyesinde faaliyet gösteren İslam Kurtuluş Ordusu adlı bir fraksiyon var. Silahlı bir örgüt. İran destekli. Birçok örgüt bu ülkeden İran'a kaçtığı biliniyor. Daha sonra İran'a kaçtıktan sonra İran'ın Türkiye ile ilgili birimlerinde görev almışlar. O propaganda çalışmalarına devam etmişler. İhsan Naz, örgüt mensuplarından bir tanesi. Bu Akıncılar bünyesinde faaliyet göstermiş ve bu İslam Kurtuluş Ordusu'nda da görev alan bu örgüt mensubu Türkiye'de tutuklanmış önce, daha sonra serbest bırakılmış, tutuksuz yargılanmaya başlamış ve cezası onanmış demiş. Hapse gireceğim ve ben en iyisi İran'a gideyim, İran'a kaçayım. Bir süre İran'da bulunmuş, işte askeri eğitim önermişler. O zaman da devrim çok sıcak orada. Birçok propaganda faaliyetine katılmış. Daha sonra bir şekilde İran'dan çok sıkılmış ve demiş ya ben burada takılacağıma gidip ülkemde hapis yatayım ve Türkiye'ye geçiş yapıp teslim olmuş. Teslim olunca da örgütle alakalı bütün bildiklerini uzun bir ifadeyle emniyete aktarmış. Aktardığı bilgiler arasında İslam Kurtuluş Ordusu'nun vurucu timlerin olduğu, 5 kişiden oluşan timlerin oluştuğu bilgisini veriyor ve kendisinin Metin Külünk'le aynı timde yer aldığını ifade ediyor. Metin Külünk'ün diğer tim lideriyle beraber üst düzey yönetici olduğu, silahların Metin Külünk'te bulunduğu ve kendi timlerinin bildiği bilmediği eylemlerden sorumlu nelerin olduğunu Metin Külünk'ün çok iyi bildiğini ifadesinde anlatmış. Metin Külük Selam Tevhid'de de bu Türkiye'deki İran ajanları ve bağlantılarını açığa çıkartacak olan Selam Tevhid soruşturmasında da adı geçen bir isimdi. Ama 17-25'ten sonra hatırlarsınız yapılan tasfiyelerden sonra bu dosya kapatılmıştı. Erdoğan'ın bizzat atadığı savcı İrfan Fidan emniyetten bütün dosyaları topluyor. Getirin bakalım bu tasfiye edilen polisten neler çalışmış diye bütün dosyaları alıyor. Selam Tevhid dosyasını açıyor. Bir bakıyor ki Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın, devletin birçok önemli yetkili bürokratının bu İranlı gruplarla, İranlı etki ajanlarıyla, İran'ın bizzat kendi ajanlarıyla çok içli dışlı ilişkilerini görünce bir anda dosya kapatılıyor. Dosyayı nasıl kapatmışlardı? Hatırlarsınız hükümete yakın gazetelere, havuz gazetelerine 7 bin kişiyi dinlediler, yalanı servis etmişlerdi. Halbuki böyle bir şeyin olmadığını daha sonra bizzat savcılık kendisi açıklamıştı. Ama dosyayı deşifre ederek o an ülkede bulunan bütün İran etki ajanları ve bağlantıları ülkeyi terk etmişti. Dosya kapanmıştı. polisler içeriye alınmıştı. Her benzer davalarda karşı kumpas davası açıp vay sen misin İran'ın canlarını araştıran, sorgulayan, soruşturan diye polisleri içeri atmışlardı. İşte o isimlerden bir tanesi Metin Külünk'ün 80'li yıllarda İran destekli, İran konsolosluğunu bizzat destek verdiği, belge verdiği örgütle olan ilişkisini Nordic Monitor yayınladı. Abdullah Bozkurt imzalı haberde. Metin Külünk'ü bir de nereden hatırlıyoruz? 17-25'ten hatırlıyoruz. Habertürk ekranında bu günah işleme özgürlüğüne müdahale demişti hatırlarsınız. Kelimenin şeyine çok takıldılar. Günah işleme özgürlüğü, herkes bunun mizahına kapıldı. Ama aslında bu bir itiraftı. Her şeyden önce yapılanların bir itirafıydı. Metin Külünk Avrupa'da çok bilinen bir isim. Özellikle Avrupa'daki Erdoğan yanlılarını örgütlemede, iş adamlarını örgütlemede sorumluluğu olan bir isim. Hemen hemen bütün Avrupa ülkelerine çok sık ziyaret ederdi eskiden. Almanya'da da çok aktifti. Almanya en son artık bunun faaliyetlerinden çok rahatsız oldu ve onu deşifre etti. Almanya'da Osmanlılar adlı bir çete grubu var. Bu çetenin Metin Külünk'ün SEK ve idaresinde olduğuyla alakalı basında haberler çıkarttılar. Savcılık soruşturma açtı. Bir şekilde Metin Külünk'ü ismini deşifre etmiş oldular. Ya biz size bu paraları kendi ülkenizdeki göçmenleri tutun diye veriyoruz. Bizim ülkedeki göçmenleri karıştırın diye vermiyoruz mesajını yolladılar. Metin Külünk çok uzun bir süredir Almanya'ya gidemiyor. Bugünlerde de İstanbul İl Başkanı olmak için çok büyük lobi yapıyor. Gönlünde AKP'nin İstanbul İl Başkanı olmak olduğu, tekrar İstanbul'u geri alacak harekete başlatacağı yönelik kulislerde dolaşan bilgiler var. Olabilir. Erdoğan'ın çok has bir adamı. İstanbul İl Başkanlığı için göreve getirebilir. İstanbul'u tekrar almak çünkü Erdoğan için çok önemli. Eğer genel seçimlerden Cumhurbaşkanı çıkar, yerel seçim olursa, bir daha bir yerel seçim görürse İstanbul en büyük rüyası. Haberin çıktığı günde Metin Külünk'ün doğum günüymüş. Nordic Monitor ona bir doğum günü hediyesi vermiş oldu. Bu kadar tatsız konulardan sonra benim Twitter'da bu sabah gördüğüm ve çok İçimi ısıtan bir fotoğrafla dilerseniz bugünü bitirelim. Badanacı ablalar, eğer arkadaşlar da fotoğrafı gündeme getirebilirlerse, Cemal Yıldırım'ın KYK sembol ismi, Ankara'da birçok eylemlerden tanıdığımız ve büyük bir onur mücadelesi veren Cemal Yıldırım'ın bu fotoğrafına başka bir grup fotoğrafla cevap verdi. Bu da bizim fotoğrafımız dedi. Bu vesileyle tanıdık onları. Badanacı ablalar İzmir ve çevresinde çalışıyorlar. KYK ile atılan öğretmenler bunlar. Devletin hain ilan ettiği, devlette zararlı gördüğü KYK ile atılan öğretmenler. Ekmek para, ekmek mücadelesinde neler yaptığını görüyorsunuz. Helal rızıklarının peşindeler. Benim içimi çok ısıttı. Onların vermiş olduğu bu mücadelede kalma mücadelesi. Biliyorsunuz ağaç kökü yiyecek demişlerdi. Ama onuruyla çalışan bu insanların görüntüsü gerçekten herkese de moral oluyor. Daha önce birçok benzer fotoğraflar ekrana yansımış, basına yansımış hatırlarsınız. Hamallık yapan savcılar, işte şoförlük yapan başka eskiden üst düzey görevde bulunan memurlar var. Ben de yurt dışında birçok üst düzey bürokratın ya da öğretmen, doktorun bu tür işlerle uğraştığına da çok şahit oldum. Gerçekten insanlar onurlarıyla mücadele ediyorlar. Kafalarını yastığa koyduklarında büyük bir vicdanla uyuyorlar. Ama onları işinden eden, ekmeğinden eden insanlar her gün yastığa başlarını koyduklarında acaba ne olacak diye havaleler geçirerek, travmalar geçirerek uyumaya çalışıyorlar. İşte bir tanesi artist istifa edip gitti. Düne kadar kayınpederiyle herkese artistlik yapan adam şu an yok hükmünde. Hepsi benzer süreci yaşayacaklar. Onuruyla çalışanlar, haklı olanlar elbette kazanacak. Bugünkü nöbetimi vukuatsız olarak Bülent Korucu'ya devrediyorum. Yarın Bülent Korucu nöbetçi editörü sunacak. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.